Yeni bir kayda hoş geldiniz. Çok değişik masallarda. Başlamadan önce bir iki duyuru yapayım. Bu hafta çokdeyişikmasallar.com'u açtık. Tabii Türkçe karakterler olduğu için çokdeyişikmasallar.com'u açtık. Ha, ne işe yarayacak diyorsan hiçbir işe yaramayacak. Aslında öylesine kimlik olsun diye açtık. Adresimiz belli olsun yani. Ha, iletişim bölümünde WhatsApp mesaj numarası ve e-bülten için bir kayıt formu var. Belki onlar efektif olabilir ama dinlediğin platformdan takip et butonuna tıkladıysan bunlara gerek yok tabii. Yani sunucuları saçma sapan bir şey için meşgul etmeyelim durduk yere. Ha, ama dersen benim de söyleyeceklerim var. Hatta bu podcast'i övmek falan istiyorum hani. Bir sonraki bölümde benim de sesim yayınlansın falan. O zaman sesli mesaj gönderebilirsin mesela WhatsApp hattından. O zaman bombastik olabilir tabii.
Çok değişik masallar başlıyor.
Son zamanlarda sürekli kullandığımız kalıp bir laf vardır ya hani, bilen de konuşuyor bilmeyen de diye. Yani bu bir hayıflanma gibi aslında ama altında bir aşağılama ifadesi de barındırıyor böyle hafiften. Tabii ki günümüzde özellikle her duyduğumuz habere, bilgiye körü körüne inanmamak lazım, o ayrı. Ama yine de günümüzde bu öğrenilmiş bilgiyi süzgeçten geçirip doğrulama yapacak aygıtlar ne yazık ki bilgiyi dağıtanlar kadar çoğalmıyorlar. İşte 3-5 tane doğrulama aygıtı bulabilirseniz ne ala. Tabii bu da bu büyük sorunları beraberinde getiriyor. Bunlardan en önemlisi yanlış veya çarpıtılmış bilginin saniyeler içerisinde doğrulanmadan kitlelere yayılması ve tüketilen o bilgi daha sonraki zamanlarda bir teyit mekanizmasından geçse bile, hatta çoğu zaman doğrulanmasa bile, insanların o ilk okudukları haliyle akıllarda kalması. Bu büyük bir sorun mu? Evet, büyük bir sorun. Peki diyoruz ki doğrulanmamış bu bilgileri kimler yayıyor ya da kimler yayar? Doğrulanmamış bilginin yayılmasının arkasındaki bu motivasyon nedir? İnsanlar neden bu bilgileri yayıyorlar? Özellikle kriz zamanlarında işte ne bileyim yangın olur, deprem olur ya da bir kaza olmuştur mesela. O sırada kurtarılması gereken hayatlar varken, çalışmak lazımken neden bu tür bilgiler yayılır, bunun için uğraşılır? Hatta bir adım öteye gidelim. Yetkili olan kişiler, ki aynı zamanda sorumlular bunlar diyebiliriz. Onlar kendilerine sorumluluk yüklemiyorlar ama neden işi gücü bırakıp kaza yapanları kurtarmak, yangını söndürmek ya da enkaz altında kalanları kurtarmak yerine eleştiri yapanlarla uğraşıyorlar? Bu geçen hafta da oldu, başımıza geldi. Özellikle devlet erkanı diyebileceğimiz bütün bu kurumların başında yetkili olarak dolaşan insanların Twitter'la, sosyal medyayla ne işleri var? İşini yap, değil mi? Hani devlet yönetiyorsun sen. Ama işte artık devleti yönetmek de farklı bir hal aldı herhalde. Devlet denen kavram tarih boyunca bize kutsal olarak öğretildi. Hani yine tarihte devlet ya da özellikle onu yönetenler, hükümdarlar, krallar, imparatorlar kutsal kişilikler olarak tanıtılır ve yönettikleri halktan daha üstün oldukları dikte edilir bize. Bu öğretilir. Bir takım özellikleri anlatılırken de ya da işte doğumları sırasında meydana gelen olağanüstü olaylar vesaire, efsaneleri, anlatılara baktığınızda bunu zaten görürsünüz. Çünkü halkı üzerindeki hakimiyeti sağlayabilmesi için kendisi yapmasa bile etrafındaki bazı tırnak içinde fetişist kişiler, ki genelde bunlar o hakimiyetten nemalananlar oluyor, bu efsaneleri, olağanüstü olayları, söylentileri yaymak için üstün bir çaba sarf ederler. Bizim kendi kurduğumuz devletlere bakın mesela tarihte. Bilge Kağanlar, Mete Hanlar, Cengiz Hanlar var. Göktürkler, hatta Uygurlarda bile durum farklı değil. Hepsi kutsal, sorgulanamaz, hata yapmaz, direkt olarak gökle bağlantılı. Gök de kutsal olduğu için onlar da aynı kutsiyetten nasibini almış. Bizim de teba olarak sorgusuz sualsiz biat etmemiz gereken kişiler bunlar aslında. Baktığında senin benim gibi sıradan insanlar ama kavramın kutsallığını insana yüklediğimiz için onları da bu kutsallığa dahil ediyoruz. Gerçekte Çin'den itibaren doğu kültürlerinde var olan bir şey bu. Devlet kutsaldır. Hani böyle inanılır ya. Peki bu devleti yönetenler buna inanıyor mu? Hiç dikkat ettiniz mi mesela, kutsallıkla ilgili cümleler kurulur ancak kendi davranışları hiç de öyle değil. Yani bütün devlet yöneticilerinde aynıdır aslında. Bir hareket yapar, senin böyle küçüklüğünden beri beynine kazınan bu kutsallık kavramını bir anda böyle alaşağı eder. Bu sefer dersin ki ulan biz aynı şeylere inanmıyoruz demek ki. Bu sizin de başınıza herhalde çok gelmiştir. Şimdi bu kurumların falan işte Twitter'da milletle laf yarışına girişi ya da genel anlamda sosyal medyada laf yarışına girişini cidden benim aklım almıyor. Sanki işin kendisi bu hali almış gibi, zaman içinde şartlar değiştikçe işin aslı bu olmuş. Sosyal medyayı, algıyı iyi yönetmek. Neden? Çünkü günümüzde algı ve pazarlama her şeyden daha önemli ya. Çok basit bir kişilik olabilirsin, hiçbir vasfın olmayabilir ama kendini iyi pazarlarsan ve insanların senin hakkında senin istediğin gibi düşünmelerini sağlarsan kendine başarılı diyorsun. Peki bu gerçek mi? Gerçekten başarılı mı oluyorsun böyle davranarak, yoksa milleti kandırdığın gibi kendini de mi kandırıyorsun? Biz neden bunu yadırgıyoruz? Ya da daha doğrusu kendi adıma konuşayım. Ben neden bunu yadırgıyorum? Bundan birkaç ay evvel ya da sene olmuştur bir organizasyonda biriyle tanıştım. İşte merhaba Hakan, o da merhaba adım bilmem ne falan dedi. Sonra cep telefonunu çıkardı. Yok dur, çıkarmadı, zaten elindeydi. Dedi ki Instagram adresin ne? Ben de dedim ki yok benim. Cidden o zamanlar da yoktu benim Instagram adresim. Şimdi de var da bir işe yaramıyor. Sonra dedi ki TikTokçu musun dedi bana. Yo dedim, hatta hiç indirmedim bile aplikasyon marketten. Application market dedim tabii. Nasıl olur ya dedi, bu zamanda Instagram'da yoksan yoksun gerçek hayatta gibi bir şey söyledi böyle. Kartvizit gibi bir şey dedi bu. Mutlaka açmalısın falan filan, neyse. Benim saçma sapan bir Twitter hesabım var o zamanlar. Bu haberleri falan takip etmek için o da. Ama Twitter adresi bir işe yaramıyormuş benim öğrendiğim kadarıyla bu camiada. Sonra fark ettim ki bu tip insanlar belki devlet kurumlarının Twitter'ı, hatta derneklerin ve vakıfların da, işte bu mezun dernekleri falan var ya, onların da Facebook tarafına yoğunlaşmasından sonra Instagram'ı bir kurtarılmış bölge gibi benimsemişler. Aslında iş için kullanmıyorsanız yalan hayatlar yani, siz de görüyorsunuzdur. Filtreler, değişik değişik açılardan çekilmiş gezdiğin gittiğin yerlerin fotoğrafları, yediğin içtiğin şeylerin fotoğrafları vesaire. Mesela bazı hesaplar var, adam yememiş içmemiş sürekli geziyor. Ulan bu kadar gezecek parayı nereden kazanıyorsun? Sonra dikkatlice baktığında anlıyorsun tabii, aslında adamın işi bu yani, gezmek. Bunu paraya çeviriyor. Sponsorluklar, özel anlaşmalar derken adamın doğal olarak işi bu oluyor. Bir de tabii rahatsız olanlar var. Bir kadının Google Maps'te ekran görüntüsünü alıp değişik açılardan mekanların içine kendi fotoğrafını montajlaması vardı bir ara, hatırlarsanız. Kadın işte evine bir şey yapmış, bir green screen, böyle yeşil ekran gibi bir şey yapmış. O mekana göre pozunu veriyor ve Google Maps'ten screen shot alıyor, böyle ekran görüntüsü. Kendini oraya yerleştiriyor ve bir Instagram hesabı oluşturuyor bununla ilgili. Kadın aslında rahatsız, stres, panik, depresyon, zamanla bu agorafobi miydi, ona dönüşmüş. Ve kadın açık alanlarda insanlarla dolaşamıyor. Yani açık alanlarda bulunamıyor. Bu bir hastalık tabii. Ama sonra da teşekkür etmiş Google Maps'e, bana böyle bir imkan tanıdığınız için. Tabii oraya gidip ayak basmanın falan bir önemi yok. Yani orada bulunmanın, oradaki havayı koklamanın günümüzde sanırım hiçbir önemi yok gerçekten. Neyse, yani kendini gerçekte olmadığın biri gibi insanlara lanse etmek. İşte ne bileyim, filtrelerle sağını solunu başını kıçını değiştirmek, bilmediğin konular hakkında ahkam kesmek. Bu çağın herhalde en büyük rahatsızlıklarından bir tanesi. Mesela sesli uygulamalar var. Twitter'da başlattı yani Space diye. İşte Clubhouse var vesaire. Burada konuşma taktikleri vardır. Hiç bilmediğin, duymadığın konular hakkında bile insanlarla tartışabilirsin mesela. Yani konulara, ne bileyim, ne gibi konular olabilir? İşte uzay boşluğu, kara delikler bile yani. İnsansız hava araçlarının sınıflandırılması gibi bir konu hakkında bile böyle ahkam kesebilirsin. Siyasi sistemler, ideolojiler, Marksizm, kuantum fiziği, sicim teorisi, ne istersen yani, aklına ne geliyorsa. Bunun için ihtiyacın olan şey ne peki? Bilmek mi, öğrenmek mi? Yok, ikinci bir ekran ya da bir bilgisayar, başka bir telefon. Baktın konu oraya doğru gidiyor. Mesela kara delikler. Hemen Wikipedia'ya gir, kara delikler yaz. Sonra orada yazılanları kendi fikrimmiş gibi anlatmaya başla. Ama burada dikkat etmen gereken bazı incelikler var, nüanslar var. Rakamsal ifadeleri asla okuma ya da yanlış oku. Hemen şimdi bir demonstrasyon yapayım mesela size. Şu anda hiç anlamadığım bir konu mesela. Kara delikler benim beynimin almadığı bir mevzulardan, konulardan bir tanesi. Hemen Wikipedia, kara delikler açtık. Mesela şöyle bir cümle yakaladım ben burada. Mesela konuşma sırasında işte akışa göre şöyle diyebilirsin. Burada diyor ki kütlesi güneşin kütlesine eşit olan bir kara deliğin yarıçapı yalnızca yaklaşık 3 kilometredir diye bir özel bir kara delikten, daha önce keşfedilmiş bir kara delikten bahsediyor, bu cümleyi kurmuşlar. Mesela sen bunu şöyle diyebilirsin. Şimdi arkadaşlar, güneşin kütlesine eşit olan bir kara deliğin yarıçapı 2.7 miydi? Tam 3 demeyeceksin, tamam mı? Hani 3.6 kilometre miydi? Neden demeyeceksin biliyor musun? Çünkü o sırada da başkası da açmıştır o sayfayı. Hayır, 3 kilometredir diye seni düzeltecektir. Orada sen mesela cahil olmayacaksın sonuç olarak, değil mi? Hani o adamdan daha önce, ulan diyeceksin, ben zaten 20 yıl önce okudum bunu, ne bileyim ben. 25 yıl önce okudum ben bu konuyu, unutmuşumdur, aklımda bu şekilde kalmıştır yani. Mesela buna benzer nüanslar. Ya da işte başka bir mevzu mesela. Kara delik içeren bir cismin ilk gözlemi yazıyor burada. 1971'de Uhuru uydusu tarafından yapıldı. Bunu böyle okumayacaksın tabii değil mi hani? Şöyle okuyacaksın. Arkadaşlar bu kara delik içeren bir cismin ilk gözlemi 70'lerin başı mıydı neydi? Aharda uydusu tarafından. Aharda mı? Aharda ne lan? Nasıl birisi düzeltecek ona? Ya Uhuru olmasın o falan. Ya Uhuru ha benim aklımda öyle kalmış. Ben 70'lerin başında okumuştum bu makaleyi falan. Hiç kimse sana cahil demez korkma. Der ki ulan adam her şeyi biliyor bu konuyla ilgili. Değil mi hani? Sen özellikle yanlış okumaya devam et bu şekilde. Ama aslında Lambda'dan geçen hafta bahsettiğim bu chatbot'tan hiçbir farkın yok değil mi? Hani diğerlerinin de aslında bir farkı yok. O da senin sorduğun soruları açıyor internetten uygun cevaplar buluyor. Sen de aslında bunu yapıyorsun. Aslında bir yapay zekayı taklit ediyorsun değil mi? İşte kendini tatmin ediyorsun aslında. Yani bunu ilk defa ben pandemi süresinde fark etmiştim. O sırada CNN'de bir tartışma var. İşte profesörler, doktorlar, enfeksiyon uzmanları aynı programda tartışıyorlar. İşte virüsten nasıl korunulur? Bulaşırsa ne yapmalıyız? Maske takılmalı mı, takılmamalı mı? İşte sosyal mesafeyi korumak için neler gerekir bilmem ne şu bu falan derken biri YouTube'da canlı yayın açmış. Öyle sıradan biri yani. Hani konuyla hiç alakası olmayan sıradan böyle düz biri. Ve diyor ki arkadaşlar az önce CNN Türk'te profesörün biri şunu şunu şunu dedi. Ben de bu konuda bir beyanda bulunacağım. Başlıyor anlatmaya. İzlenme sayısı 17. Atıyorum yani. Çayını almış böyle akşam yemeğinden sonra bahçeye çıkmış. Köy ya da böyle kasaba gibi bir yer işte cırcır böceklerinin sesleri geliyor. Ama pandemi hakkında ve o virüs hakkında cidden beyanatı var ki bütün dünya bunun şokunu yaşıyor o sırada. Yani olayın ne olduğunu anlamaya çalışırken ben bu konuda bir beyanda bulunacağım. Tabii şimdi bu insanlara kızıyoruz ama kızmamak lazım. Konuya başlarken dedim ya işte herkes her şey hakkında konuşuyor. Konuşacak çünkü o aleti, o cihazı, bu imkanı biz verdik. O cihazın içine uygulama yazıp koyduk. O uygulamanın içine canlı yayın yap diye bir buton yerleştirdik. Bu aşamadan sonra kimin nasıl kullanacağını karışamayız yani. İsteyen istediği gibi kullanacak. Kimileri düzgün biçimde insanlarla iletişim kuracak ve vezir olacak belki. Kimileri de işte az önce örneğini verdiğim kişiler gibi rezil olacak. Keşke rezil olduklarının da farkında olsalar. Tabii bu ben de varım, ben de konuşacağım, benim de söyleyeceklerim var duygusu. Her insanın içinde var, vardır. Bu dönemde bunu hissetmeyen hemen hemen yoktur diye düşünüyorum. Yani sistem geri planda kalmayı isteyenleri desteklemeyen, hatta ayıplayan bir sistem haline geldi ya. Şimdi yine kalıplaşmış bazı tabirler var işte. Sessizliğin çığlığı ya da işte kalabalığın içindeki yalnızlığımız gibi falan. Böylesine kalabalık bir sosyal medya ağı içinde kendini yalnız hissediyor olabilirsin. Evet ama bu hisleri analiz etmek aslında bir psikoloğun işi. Yine de benim madem mikrofonum var şu anda ve ben de bu konuda beyanat vermek isterim tabii. İsterim abi. Sonuç olarak 17 kişiye yayın yapan bu arkadaşım bir tane cep telefonu vardı. Benim 3 tane telefonum var. Artı bir sürü mikrofonum falan var yani burada sistem kurduk. Yani ben de fikrimi söyleyeceğim sonuçta. Yani fikir söylemekte bir beis yok. Hiçbir beis yok. Tabii ki herkes fikrini söylesin. Söylesin ki çeşitlilik sayesinde insanlar daha da kaynaşsın. Kendini ifade edebilsin falan. Ama bilgi ve fikir arasındaki farkı da es geçmemek lazım öyle değil mi? Hani klişe bir örnek vermek gerekirse yine şöyle bir laf vardır ya herkesin kullandığı. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Aslında sorun burada sanırım. Biz fikir sahibi olmak için bilimsel bilgiye ihtiyaç duymuyoruz. Okumuyoruz, araştırmıyoruz, herhangi bir çaba sarf etmeye gerek duymuyoruz. Eskiden böyle değildi. Bilgiye bu kadar kolay ulaşılamazdı. İnternetle birlikte bu oyunun şartları değişti. Şimdi iki tık ötede her şey, bütün bilgi orada. Ama her fırsatta biz fikrimizi dile getirmeye bayılıyoruz. Mesela ekonomi kötüye gidiyor, hepimiz ekonomist oluyoruz. Bir yerde bir deprem oluyor, hepimiz deprem uzmanı oluyoruz. İlk yardım uzmanı kesiliyoruz ve bütün bunlar ben de varım. Benim de söyleyeceklerim var motivasyonuyla sanırım ortaya çıkıyor. Vakti zamanında Descartes hani demiş ya, düşünüyorum öyleyse varım. İşte cogito ergo sum, düşünüyorum öyleyse varım. Bu artık bu çağdaki insana yetmiyor. Düşünmek artık bu devirde kendi başına bir şey ifade etmiyor. Son zamanlarda bunun yerini herhalde konuşuyorum öyleyse varım aldı. Bir şey bilmiyorum ama konuşuyorum işte. Konuşmak, bilmediğin konular hakkında fikrini söylemek demek ki hayatın içinde sana var olduğunu hissettiriyor. Aslında var olduğunu hissettirecek daha güzel aktiviteler var. Hani bir Japon atasözü vardı ya, söz gümüşse sükût altındır. Japon'du değil mi o? O benim en sevdiğim atasözlerinden bir tanesi. Bazen susarak çok fazla konuşan kişilerden daha fazla şey anlatabilirsin karşı tarafa. Konuşmak için bu kadar aygıt imkan varken ve olanak sunuluyorken susmak özellikle bu devirde herkesin harcı değil. Hani o meşhur laf vardır ya, konuşarak anlatılmaz her şey, bazen susmak yeter. Konuşmak evet ihtiyaçtır belki ama susmak anlayan için aslında en iyi cevaptır.
Çok değişik masallar.
Haydi bugünlük bu kadar diyelim, daha yapacak çok işimiz var. Hangi platformdan dinlediyseniz o platformdaki takip et butonuna tıklarsanız çok iyi olur. Ha, tıklamazsanız da canınız sağ olsun, o kadar da önemli değil yani, öyle atla deve değil. Zaten takip etsen ne olur, etmesen ne olur. Burada ne insanlığı kurtarıyoruz ne de öyle aman aman bilgiler veriliyor. Boş boş işler işte. Haydi hepinize iyi uykular.